Ayrım 37, Cebel Abi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 357. 90. Bölüm. Ertesi sabah sokak halkı ürkütücü çığlıklara uyandı, pencereler açıldı, başlar belirdi, insanlar Rıfat halkının koruyucusu Hagag'ın oturduğu ve önünde büyük bir kalabalığın toplandığı eve doğru koştu. Ağıtların arasından bağırışlar duyuldu. Binanın girişi yorum yapan, sorular soran kadınlar ve erkeklerle doldu. Ağlamaktan şişmiş gözler korkunç bir felaketin habercisiydi. Rıfat halkı binalarından, evlerinden, bodrum katlarından fırlayıp çıktı. Bir süre sonra Galta ile adamları da geldi. Halk girişe ulaşmaları için onlara yol açtı. "Bu korkunç bir şey," diye bağırdı Galta. "Ah Hagag, keşke senin yerine ben ölseydim." Ağlayanlar ağlamayı kesti, bağıranlar bağırmayı kesti. Hastalık derecesinde meraklı olanlar da soru sormayı kestiler. Ama Galta tek bir müşfik söz duymadı. "Bunlar alçakça entrikalar," diye devam etti Galta. "Çete liderleri birbirlerine ihanet etmez. Ama Kasım bir çoban, o bir dilenci, çete lideri değil. Onun cesedini köpeklere atana kadar rahat etmeyeceğim."
"Tebrikler Galta, sokağımızın yeni çete lideri sensin," diye bağırdı üzüntüden perişan olmuş bir kadın.
Galta'nın yüz hatları öfkeyle buruştu. Yakınındaki insanlar sustu. Ancak arkalardan dalga dalga omurdanma sesleri geliyordu.
"Bu felaket gününde kadınlar çenelerini kapalı tutsunlar."
"Aklı olan herkes durumu anlasın," dedi kadın.
Omurdanma yüksek sesli bir uğultu halini aldı. Galta da konuşmak için bu fırtınanın dinmesini bekledi.
"Bu sinsice bir komplo. Aramıza nifak sokmak için gece gerçekleştirdiler."
"Komploymuş," dedi başka bir kadın. "Kasım ile çöl sıçanları dağdalar. Hagag da kendi evinde, kendi insanları, komşuları arasında öldürüldü. Yönetimi ele geçirmek isteyenler arasında."
"Manyak karı, eğer böyle düşünüyorsanız hepiniz delisiniz. Eğer böyle düşünüyorsanız Kasım'ın planladığı gibi birbirimizi öldürüp duracağız."
Galta'nın ayağının dibine bir testi düşüp paramparça oldu. Galta ile adamları da birkaç adım geri çekildi.
"Bu orospu çocuğu aramızda nasıl nifak tohumu ekeceğini biliyordu," dedi Galta.
Galta vekil Arcın evine gitmek üzere oradan ayrıldığında yaygara daha da büyüdü. Biri Rıfatlı, diğeri Cebelli iki adam şiddetli bir kavgaya tutuştu. Onları da hemen iki kadın izledi. İki mahalleden çocuklar birbirlerine girdiler. İnsanlar pencerelerinden birbirlerine küfür yağdırmaya başladılar. Olaylar sokağa o derecede yayıldı ki mahallenin erkekleri sopalarını alarak toplanmaya başladılar. Vekil Harç adamları ve hizmetkarlarıyla çevrili olarak evinden çıktı, iki mahalleyi ayıran sınıra geldi.
"Kendinize gelin," diye bağırdı. "Öfkeniz sizi kör ediyor. Asıl düşmanınızı, Hagag'ın katilini görmüyorsunuz."
"Kim demiş?" diye bağırdı Rıfatlı bir adam. "Hangi çöl sıçanı bu sokağa girmeye cüret eder ki?"
"Hagag'ı neden öldürsünler ki? Ona ihtiyaçları vardı," diye bağırdı Rıfat.
"Canilere sorun, bize değil. Rıfatlılar Cebel'in çete liderine itaat etmeyecek. Kanının hesabını verecekler."
"Komploya hizmet etmeyin," dedi vekil Arç. "Yoksa Kasım'ın buralara veba gibi yayıldığını göreceksiniz."
"İstiyorsa gelsin ama Galta bizim yöneticimiz olmayacak."
Vekil Arç ellerini ovuşturdu.
"Bittik o zaman, mahvolacağız."
"Mahvolmak Galta'dan iyidir."
Rıfat'tan fırlatılan bir tuğla Cebelli erkeklerin ortasına düştü. Cebel'den birisi aynı şekilde cevap verdi. Vekil Arç hemen geri çekildi. Her iki yöne doğru tuğlalar uçmaya başladı. Kısa sürede iki mahalle arasında kanlı bir çatışma başladı. Acımasız darbeler indirildi, mücadele damlara yayıldı. Bazı kadınlar birbirlerine tuğla, taş, toprak ve tahta parçaları fırlatmaya başladı. Rıfatlılar çete liderleri olmadan mücadele etmesine rağmen çatışma uzun sürdü. Ancak Galta'nın öldürücü darbeleriyle çok adam yaralandı. Derken pencerelerdeki kadınlar çığlık atmaya başladılar. Çatışmanın gürültüsünden sesleri duyulmuyordu. Ama dehşet içinde sokağın bir doğu ucuna, bir batı ucunu işaret ettikleri görülüyordu. Halk kadınların neye işaret ettiğini görmek için o taraflara bakınca konağın önünde eli sopalı adamların öncülüğündeki Kasım'ı gördü. Diğer uçta da adamlarının başında ilerleyen Hasan vardı. Uyarı niteliğinde haykırışlar duyuldu, sonra her şey bir anda oldu.
Halk felce uğramış gibi yumruk atmayı bıraktı. Saldırganlarla saldırıya uğrayanlar içgüdüsel olarak birbirlerine karışıp yeni gelenleri karşılamak için iki kıtaya ayrıldılar.
"Komplo olduğunu söyledim size ama bana inanmadınız," diye öfkeyle bağırdı Galta.
Gerilim ve umutsuzluklarının haddi hesabı olmamasına rağmen dövüşe hazırlandılar. Ama Kasım birdenbire durdu, ardından da Hasan durdu. Bir planı uyguluyor gibiydiler.
"Kimseye zarar vermek istemiyoruz," diye var gücüyle bağırdı Kasım. "Kazanan veya kaybeden olmasını istemiyoruz. Hepimiz aynı sokağın insanlarıyız. Büyük babamız aynı. Bu vakıf hepimize ait."
"Bu yeni bir komplo," diye aykırdı Galta.
"Kendi çete yönetimini korumak için halkı dövüşmeye zorlama. Onu korumak istiyorsan kendin koru."
"Saldırın," diye bağırdı Galta.
Böylece Galta Kasım'ın adamlarına karşı saldırıya geçti ve adamları onu izledi. Başkaları da Hasan'la adamlarına saldırdılar ama birçoğu da duraksadı. Yaralılarla yorgunluktan tükenmiş olanlar evlerine çekildiler. Onları da kararsız olanlar izledi. Geriye sadece Galta ile adamları kaldı. Ama yine de amansız bir mücadeleye girişip umutsuzca kendilerini savunmaya çalıştılar. Birbirlerine sopalarla saldırdılar, kafa attılar, ayaklarını ve ellerini kullanarak dövüştüler.
Galta öfkeden gözü dönmüş bir halde Kasım'a saldırdı. Birbirlerine şiddetli darbeler indirdiler. Ama Kasım düşmanının darbelerini sopasını çeviklik ve ihtiyatla kullanarak karşıladı.
Sayıca üstün olan Kasım'ın adamları Galta'nın çetesinin etrafını sarıp sopalarıyla onları alt ettiler. Hasan ile Sadık Kasım'la dövüşen Galta'ya döndüler. Sadık ona sopasıyla vurdu. Hasan da sopasını Galta'nın başına indirdi. Sonra ikinci ve üçüncü bir defa indirdi. Galta'nın elinden sopası düştü. Sonra gırtlağı kesilen bir boğa gibi önce sıçradı. Sonra da bir kapı gibi yüzüstü yığıldı. Mücadele bitmişti. Sopa darbeleriyle aykırışlar sona erdi. Galip gelenler doğruldu, nefes nefeseydiler. Başlarındaki, yüzlerindeki ve ellerindeki kanı sildiler. Ama yüzleri zaferin ve huzurun mutluluğu ile ışıl ışıldı. Pencerelerden feryatlar duyuluyor, Galta'nın adamları yerlerde yatıyordu. Güneş ise yakıcı ışınlarını yağdırmaya devam ediyordu.
"Kazandın," dedi Sadık Kasım'a, kendinden emin bir şekilde. "Allah sana zafer verdi. Büyük babamız seçiminde asla yanılmaz. Sokağımız bir daha asla yas tutmayacak."
Kasım huzurla gülümsedi, kararlı bir şekilde dönüp Vekil Harcı'nın evine baktı. Ama herkesin gözü onun üzerindeydi.
91. Bölüm. Kasım adamlarının başında Vekil Harcı'nın evine yöneldi. Ama orayı kasvetli bir sessizliğe gömülü buldu. Sokak kapısı ve pencereleri kilitliydi. Hasan kapıya sertçe vurdu ancak cevap veren olmadı. Adamların bazıları kapıya dayanıp yüklendiler. Her iki kanadı aniden açılınca önce Kasım ardından da adamları içeri girdiler. Ortalıkta ne bekçi ne de hizmetkarlardan biri vardı. Hızla salona daldılar. Etraftaki odaları kontrol ettiler. Sonra evin üç katını da araştırdılar. Ama Vekil Harcın ailesi ve hizmetkarları ile beraber evden kaçtığı belliydi. İşin doğrusu Kasım bu işe hiç üzülmedi. Çünkü Emine Hanım sayesinde Kasım ilk başta öldürülmekten kurtulmuştu. Ona olan saygısından kalbinin derinliklerinde Vekil Harcı öldürmek istemediğini hissetmişti. Ancak Hasan'la diğerleri yönetimde olduğu süre boyunca sokağın sefalet ve şerefsizlik içinde yaşamasına neden olan adamın kurtulmuş olmasına çok öfkelendiler. Kasım'ın zafer kazanıp sokağın tartışmasız efendisi haline gelişi böyle gerçekleşti. Vakfın bir Vekil Harcı olması gerektiği için yönetimini o devraldı. Çöl sıçanları bölgelerine döndüler. Başta Yahya olmak üzere çete liderlerinden korkup sokaktan göç etmiş olan herkes onlara katıldı. Bunu 40 günlük barış izledi ve bu süre içinde yaralar iyileşti, ruhlar sakinleşti, yüreklere güven geldi. Sonra bir gün Kasım konağın önüne geldi. Bütün mahallelerin halklarını, kadın erkek herkesi çağırdı. İnsanlar geldi, merak ve endişe içindeydiler. Yürekleri her çeşit duyguyla hızlı hızlı atıyordu, meydanı doldurdular. Çöl sıçanları el cebellerle, el rıfatlarla karıştı. Kasım tatlılıkla ve alçak gönüllülükle ama aynı zamanda azametle gülümsedi, konağı işaret etti.
Burada Cebel abi yaşıyor dedi. O hepimizin büyük babası. Çocukları arasında, mahalleler veya kişiler arasında, kadın erkek arasında ayrım yapmaz. Herkesin, özellikle de fetheden ve yönetimi ele alan adamın ihanetini bekleyenlerin yüzleri şaşkınlıkla ve mutlulukla parladı. Bütün çevremiz hep onun vakfı. Eşit derecede hepinize ait. Ethem'le konuştuğu zaman söz verdiği gibi vakıf çocuklarına ait olacak. Vakıftan en iyi şekilde yararlanılmasını, hem herkese gelir sağlamasını hem de gelişmeye devam etmesini sağlamak, Ethem'in arzuladığı şekilde bolluk, bereket, güven içinde ve gerçek anlamda mutlu olarak yaşamak size kalmış. Herkes hayal görüyormuş gibi bakıştı. Vekil Arç gitti, bir daha geri gelmeyecek. Çete liderleri de yok oldu. Bir daha bu sokağa asla geri dönmeyecekler. Bir daha asla bir zorbaya haraç ödemeyeceksiniz. Acımasız bir kabadayıya boyun eğmeyeceksiniz. Barış, merhamet ve sevgi içinde yaşayacaksınız. Halkın sevinçli yüzlerinin arasında gözlerini gezdirdi. Durumun eskiye dönüp dönmemesi size bağlı. Vekil harcınızı denetleyin. Size ihanet ederse de onu görevinden alın. Eğer içinizden birisi şiddete başvurursa onun işini bitirin. Eğer birileri veya bir halk diğerlerinden üstün olduğunu iddia ederse onları cezalandırın. Durumun eskiye dönmemesini garantilemenin tek yolu budur. Allah sizi korusun. O gün bazıları ölülerine, bazıları da yenilgilerine rağmen teselli buldu. Herkes geleceğe bir ilkbahar gecesi dolunayın görünmesini bekler gibi bakıyordu. Kasım inşaat ve yenileme işlerine bir miktar ayırdıktan sonra vakıf gelirini herkesin arasında adil bir şekilde paylaştırdı. Dolayısıyla herkese küçük bir pay düştü ama herkes sınırsız bir adalet ve saygı hissi duydu. Kasım hizmet süresini inşaat ve tadilat ile barışın sağlanmasına adadı. Sokağımız daha önce hiç böyle bir birlik, uyum ve mutluluk yaşamamıştı. Gerçi el cebeller arasında duygularını açıkça söylemeyen bazıları vardı. Kendi aralarında bizler el cebellerdeniz, çöl sıçanlarından biri tarafından mı yönetileceğiz diye fısıldaşıyorlardı. Bu tür insanlardan el rıfatlar arasında da vardı. Hatta çöl sıçanları arasında da gururuna ve kibirine yenilenler oldu. Ama Kasım hayatta olduğu sürece barışı bozacak bir ses duyulmadı. Çöl sıçanları onda daha önce hiç var olmamış ve bundan sonra olmayacak birisini görüyordu. Kasım güçle nezaketi, bilgelikle sadeliği, saygınlıkla şefkati, hakimiyetle alçak gönüllülüğü, etkinlikle dürüstlüğü kendinde topluyordu. Bunun yanı sıra şakacı, dostane ve yakışıklıydı. Nazik ve hoş sohbetti. Zevk sahibiydi. Şarkı söylemeyi, fıkra anlatmayı çok seviyordu. Karakterinde herhangi bir değişiklik olmadı. Ama aile hayatı gelişti, sanki vakfa uygulanan yenileme ve gelişme sürecine uydu. Bedriye'yi sevmeye devam etti ama el cebellerden ve el rıfatlardan birer güzel kadınla da evlendi. Sonra da kendi kavminden bir kadına aşık oldu ve onunla da evlendi. İnsanlar onun ilk karısı Kamer öldüğünde kaybettiği bir şeyleri aradığını söylüyorlardı. Zekeriya amcası onun sokağın tüm mahalleleriyle bağlarını güçlendirmek istediğini söyledi. Ama sokağımızın, Kasım'ın yaptıklarıyla ilgili bir açıklama veya savunmaya ihtiyacı yoktu. Aslında onun karakterinden de çok kudretine hayrandılar. Bizim sokakta kadınlara duyulan aşk, erkeklerin kendilerini kaybetmelerine yol açar. Bu konuda böbürlenirler. Bu aşk zamanında çete liderlerinin sahip olduğu konuma denk bir konum verir. Hatta onu bile aşar. Ne olursa olsun, sokağımız daha önce gerçek egemenliği hiç tanımamıştı. Makamını kötüye kullanan bir vekil harç veya insanları aşağılayan bir çete lideri olmadan bağımsız olabileceğini hiç hissetmemişti. Kasım zamanındaki kardeşlik, dostluk ve barış ortamı daha önce hiç var olmamıştı. Birçok insan sokağımızın unutkanlık denen o vebadan kurtulduğunu, hatta sonsuza kadar kurtulduğunu söylüyordu. Böyle diyorlardı. Böyle diyorlardı ey Cebelavi sokağı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 364.